Ayrım 17, sayfa 149. Yüzünü yüzbaşıya çevirdi. Her acının bir özeti vardır. Marcos kararlıydı. Bu acıyı söylemeden binadan ayrılmayacaktı. Bil ki kumandan içim titriyor. Şeytanı da görüyor gözlerim, meleği de. Bil ki birbirimize gireceğiz diye yanıyor yüreğim. Dün komşum dediğim, şimdi düşmanım gibi olacak. Marcos artık ağlamak noktasındaydı. Beyaz saçlar, beyaz sakallar ve derin çizgili yüz hatlarıyla bir ermiş görüntüsü kazanmıştı. 40 yıllık derviş edasıyla konuşuyordu. Gücün yeterse söyle kumandan, söyle Ankara'ya, kıymasınlar bize. Biz burada doğduk, büyüdük, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Şimdi bir sabah çekip gitmemizi istiyorlar. Yüzbaşı durumu idare etmek yerine içeridekilere cesaret kazandırıp sabırlı olmalarını istiyordu. Büyütmeyiniz işi, Monsieur Marcus. Endişe ettiğiniz hiçbir şeye izin vermeyiz. Marcus şaşırdı. Telaşı kaybolmuş, yüreğini açık seçik bir ayıp korkusu sarmıştı. Sesini yükseltmek yerine hesap soran hemşeri ciddiyetini takındı. Monsieur değil, kumandan. Monsieur değil. Ben ne zaman Monsieur oldum? Bana hep Marcus Bey derdin. Marcus Bey. 70 sene bu asmaların altında Marcus Bey olarak yaşadım, çalıştım. Terim de, kanım da bu topraklara düştü. Anamı, babamı, karımı bu topraklara gömdüm. Ne olur başka topraklara gömmeyin beni. Hüzünle ayağa kalktı. Camdan dışarıyı seyretti. Gözleri geniş asma bahçelerinin arasında dolaşıyordu. Mandıraları seyretti. Kuzuları, koyunları, inekleri, mandaları seyretti. Hepsinde emeği hakkı olduğuna inanıyordu. Şimdi bu emeğin, bu hakkın hesabını soracaktı. Hani ülkenin aydınlık günlerine gelinmişti? Hani vatan kurtulmuştu? Hani cumhuriyet ilan olmuştu? Hani hür ve korkusuzduk? Ne oluyor? Kimler hangi tertiplerin peşindeler? Kumandana yanaştı, bileğinden tutup pencere kenarına getirdi. Bir sırrı paylaşır gibi ılık ve telaşlıydı. İşi vaktinde bitirmek gerektiğini düşünmüş ama söyleyeceklerinin sindirilmesi için hafif ve sakin sesle konuşmaya karar vermişti. Şu mandıralar, şu bahçeler benim. Kendi elimle yaptım. Ecdadımın 100 yıllık biriktirdiği tek miras bu emek. Doktora yanaştı. Sebebi bilinmeyen bir güven ve şükran hissi köpürmüştü. Doktor, ölürsem hepsi Kızılay'a kalsın. Ama korktuğum şey yaşanırsa bu güzellikler, bu bereket, gözü dönmüş eşkıyanın elinde darmadağın olur. Doktorun yüz hatları gerildi. Hızla Marcus'un yüzünü pencereye çevirdi. Meydandaki telaşı görmesini istedi. Kuvayiciler düzenli şekilde meydanı geçmiş, kumandanlık binasına geliyordu. Sesini yükseltti. Kumandan, Kaymakam Şerif Bey geliyor. Atina. Venizelos pencereden seyrettiği manzaranın çok keyifli bir görünüm olmadığını Atina'ya geldiği ilk gün fark etmiş, bütün anlatılanlara rağmen ilk izlenimini değiştirecek bir fırsat yakalayamamıştı. Atina'yı sevmiyor olabilirdi ama şehrin umuduyla değil, tesiriyle önemli olduğunu fark etmişti. Her koşulda bu niteliğine saygı duyup sahip çıkıyordu. Venizelos'un bakışlarında Athena sadece kılıçlı bir kadın heykeliydi. Mitolojide anlatılanları palavra buluyor, asla gerçeği yansıtmadığını düşünüyordu. Athena sadece sabahın ilk ışıklarına kadar kısa kılıcının kabzasını kavrayarak ileri bakan bir dişiydi. Mitolojide anlatılanların abartılmış bir kayırma olduğuna inanırdı. Bu kadının öyle söylendiği gibi nihayetsiz bir iştahla sabahlara kadar sevişen biri olmasını mümkün görmüyordu. Bu mermer sessizliğin ayıbında perfasızca haykıran tanrıça şirretliğini hissetmiş ve mutlaka bir fırsat yakalayıp ağzının payını vermeyi istemişti. Sessizliğinin derinliğinde barışın ve huzur veren sabrın işaretleri yoktu. Athena'yı kendine yabancı buluyordu. İlk geldiği günden beri Athena'ya da itibarı yoktu. Dışarıda insanı meraklandıran bir sessizlik vardı. tepelere inşa edilmiş bir sükunet evinin büyük salonundan bakıldığında, Atina şehrinin insanı meraklandıran bütün değerleri ayaklar altına serilmiş gibi görünüyordu. Bu manzara bir siyaset gizi olmaktan çıkmış, mitolojinin insanı hayran bırakan maceralarının silsilesine dönmüştü. Venizelos Ares'e yaklaştı. Okuduğu gazeteyi uzattı. Gazetenin tam ortasına bir boy fotoğrafında Athena'nın resmi vardı. İki elini havaya kaldırmış bir gurur manzarası sergiliyordu. Kılıcının kabzasını bütün gücüyle sıkmış ve keskin ucunu havaya kaldırmıştı. Kalkanının meşin kolluğunu boynuna geçirmiş ve sırtını güven altında tutmak isteyen tedbirli bir silahşör görünümü kazanmıştı. Mermer güzelliğin zarafeti hemen fark ediliyordu. Dar kalıplı bir bahar fistanı giymiş gibi göz alıcıydı. Göğüslerinin altından başlayan fırfırların yarattığı dalgalı iniş, kıvrak vücudun hatlarını ortaya çıkarmıştı. Babası Zeus'un savaş gücünün şahikası dediği iftihardan çok, fettan bir mahalle sürtüğünü andıran işvelerle gülüyordu. Yanına Venizelos'un yarı beline kadar çekilmiş fotoğrafı yerleştirilmişti. Athena'nın kılıcını havaya kaldırması gibi Venizelos'un da Lozan Mübadele Anlaşması'nı havaya kaldırmasıyla, güya bir barış tanrıçasıyla zaferi simgeleyen yüksek nitelikli devlet adamı benzerliği belirtilmek istenmişti. Venizelos sordu. Beğendin mi? Hayır. Neden? Ares güldü. Venizelos'a hayrandı. Onun her sorusunun arkasından mutlaka hayranlıkla dinleyeceği ve her defasında büyük dersler çıkaracağı nasihatlerin geleceğine alışmıştı. Böyle tesadüflerin her gün birkaç kez yaşanması için adeta dua ediyordu. Venizelos gazeteyi aldı, bakışlarını biraz sertleştirdi, doğrudan Ares'e baktı. Tekrar soruyorum, neden? Ares işi şakaya vurursa durumu kurtaracağını düşündü. O barış tanrıçası, ben savaş tanrısıyım. Güzel. İnsanlar karakterlerinin tersiyle ortaklaşan hayat değerlerine kapılmamalıdırlar. Ares fırsatı yakaladığına inandı. Bütün görüşmeler boyunca yakından izlediği ilişkilerini şimdi daha derin ölçülerle değerlendirme fırsatını bulmuştu. Öyleyse neden İsmet Paşa'ya kendinizi bu kadar kaptırdınız? Güzel soru ama doğru değil. Paşa'yı daima takdir ettim. Lozan'da memleketini seven sadece ikimiz vardık. Ares, bu kısa anlatımın hiçbir sözcüğünde merakla beklediği nasihat bahsinin işaretini bulamadı. Venizelos sözlerini tamamladı. Paşa beni sevmedi. Çünkü Batı cephesinde onu çok zorladım. Nitekim bir maküs talih macerası yaşattığımı ebediyen unutmayacaktır. Övündüğümü sanmayın. O da beni öyle mahirane alt etti ki unutmam asla mümkün olmayacaktır. Geceleri bazen dizüstü çöküp yalvarırken görürdüm kendimi. Salonun büfesinin üzerine yerleştirilmiş yiyeceklerden bir tabak hazırlayıp Ares'e uzattı. Çocuk, sen hiç acıkmaz mısın? Ares acıkmıştı. Önüne konulanları büyük iştahla yiyordu. Sevinçliydi. Venizelos'un şefkatli elinin hala üzerinde olduğunu görmüş ve mutlu olmuştu. Birden şaşırdı. Venizelos yiyecek tabağının yanına açılmış şarap şişesini ve kristal kadehleri koydu. Lütfen yarın sabah ilgililere talimat ver. Bu zibidi bardakları kaldırsınlar. Şarap düz bardaklarda içilirse insana hayallerinin değerini verir. Dionysos fakir ama zevkliydi. Tanrıları şaşırtmayın. Bardağı doldurup Ares'e uzattı. Sonra kendi kadehini doldurdu. Kaldırdı. Şerefe diyerek birbirlerini tebrik ettiler. Venizelos hak teslimini bilen adamdı. Lozan'da çok hakkın geçti. Şımartmayınız beni. Venizelos kadehini tazeledi. Ares sevindi. Beklediği nasihat bahsinin açılmaya başladığını fark etti. Kulak kesildi. Venizelos, beklediği haberin geciktiğini görünceye endişeye kapılmış, sebebini kimseye sormamaya karar vermişti. Tek bir soru bile devlet kadrosunu endişeli şaşkınlıklar ve yanlışlıklara düşürebilirdi. Ares'in de endişelenmesini istemiyordu. Helen dünyasıyla Girit çok farklıdır. Mitolojisinde bile inanılmaz mana ve tahlil farklılığı görürsün. Onlar tam Yunanlıdırlar. Biz biraz Roma'ya benzeriz. Onların Athena dedikleri yerde biz Minerva'yı daha çok severiz. Ares'e baktı. Dikkat kesildiğini görünce sevindi. Kısa birkaç cümle içinde işin özetini verip Ares'i tahrik etmekle yetinecekti. Helen dünyasında mitoloji her ağızda farklı anlatılır. Onların kasıklarında Zeus olma bekleyişi vardır. Biz Jüpiter'in hakkını veririz. Kadınlarımız kıskanç birer Hera değil, bonkör tabiatlı Juno'ya benzerler. Bizim dölümüzdeki ahenk Helen dünyasında hayal bile edilemez. Ares üzerinde yaratmak istediği farklı yorumu aktardığına tam inanamadı. Biraz daha zor koşullar yaşaması gerektiğini düşünüyordu. Roma'da mitolojinin tesirini hukukta, Yunanistan'da ise edebiyatta gösterdiğine inanıyordu. Ares'in mana varlığını biçimlendirmeye niyetliydi. Bir küçük hatırlatmayla asıl başlığını bahislerini açmaya girişti. Minerva'nın baykuşunu unutma. Akıl için bu kadar isabetli bir açıklamayı hiçbir Yunan filozofunun lügatında bulamazsın. Ares güldü. Venizelos gibi bir debdebenin sanki hiç ergenlik geçirmemiş ve anasından koca bir Venizelos olarak doğmuş gibi abartılı tavırlarını biraz şımarık bulmuştu. Neden hiç çocuk olmamış gibi hep hiddetli ve mağrursunuz? Venizelos şaşırdı. Ares'in teşhisi doğruydu. Lozan kürsülerindeki bir türlü ele avuca sığmayan biraz hırçın, biraz şımarık tavrına döndü. Ama özündeki değerlerin hiçbiri Ares'in teşhisiyle bağlantısı olmayan bir safiyet ve saygı değerleri taşımıyordu. İda Dağı'nın tepesinden Resmo Körfezi'ne doğru deliler gibi koşmayı çok severdim. Ellerimi iki yana açar ve havaya kaldırırdım. Dengemi kurduğum anda parmak uçlarım bulutlara değmiş gibi beyazın güzelliğini yakalardı. Hırsla avuçlardım. Bu güzelliğin kanatlarında gönül okşayan Afrodit'in çıplak vücuduna dokunurdum. Bu kutsal teşhirden Resmolu ikindi kızlarının üryanlığa ve sıcaklığına uzanırdım. Bu seyirde hayatın bütün keyfi vardı. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle lezzetli zemin ve böyle hevesli delikanlı bulamazsınız. Ares'in yanağını okşadı ve sözlerini tamamladı. Hür ve asil bir ülkenin geleceğinde rol almak için henüz gençsin. Kendini bu sorumluluk için olgunlaştır. Şarköy. Zoe'nin evi dillere destandır. Balkon güzelliğine hayran olmayan yok gibidir. Bütün Şarköy bahçelerinin güzelliğinden mutlaka bir incelik, bu evin bir köşesinde varlığını sergileyecek fırsatı bulmuştur. Saksılarda yetiştirilmiş küçük kırmızı biberlerden tutun da, bahçe kapısında taşlığa uzanan çini döşeli yolun iki tarafına dikilmiş çiçeklerin çeşidinde bir keramet vardır. Zoe, önce kendi güzelliğini, sonra bahçesindeki fettan bakışlı düzeni sever. Bahçenin en güzel çiçeklerinden birer tane seçerek özenle kesti. Bir araya getirip iplikle bağladı. Sonra üzerine değişik ağaçların yapraklarını sararak ilave bir güzellik yarattı. Elindeki çiçekle komşu eve doğru yürüdü. Her şey düşündüğü gibi tıkır tıkır yürüyordu. Yüzbaşı ihsanı getiren fayton yolun ucundan görünmüştü. Adımlarını hızlandırdı. Komşu kapısı kendiliğinden açıldı. Diri ve sakin bir kadın güzelliği Zoe'yi seyrediyordu. Soru sormasına fırsat vermeden konuştu. Güler yüzlüydü. Bugün daha iyi. Gülerek ekledi. Seni sordu. Zoe umursamadı. Aklı faytondaydı. İçeri girmeye niyetli değildi. Bahçe kapısının önünde bekleyip yüzbaşı ihsanı karşılayarak hatır sormayı istiyordu. Fayton komşu evin kapısında durdu. Yüzbaşı İhsan ile Doktor Alexander indiler. Zoe'nin yüz hatları gerildi. İçinde titredi. Bu titreyişin çırpınışlarında derdinin dermanını gizliyordu. Sırası mıydı şimdi doktor? Evet, sırasıydı. Yüzbaşı İhsan hastanın durumunu öğrenmek için gelmişti. Doktorun müsaadesini alırsa karargahın üst katındaki odaya yerleştirmek istiyordu. Ev sahibesi konuklarını içeri aldı. Bekir Yüzbaşı ayağa kalkmış, ziyaretçilerini karşılamak için misafir odasına doğru yürümeye çalışıyordu. Sendeledi, düşecek gibi oldu. Ev sahibesi bütün hızıyla yetişip Bekir'e sarıldı, yavaşça koltuğa oturttu. Bekir ne sıcak tenli adamdı. Teninde hem sabırlı bir şefkat hem de sert bakışlı bir mübasır baskısı vardı. Ten dediğin böyle bir şeydi işte. Doktor oturduğu yerde Bekir'in üstündekileri çıkardı. Belinden yukarısı çıplaktı ve göz doyuran bir güzelliğin açtığı iştahı sergiliyordu. Doktor halden anlardı. Bekir Yüzbaşı'nın gözlerinde gizlediği mutluluk, bedeninin sakin bir köşesinde bağdaş kurmuş gibi keyfine bakıyordu. Doktor, Yüzbaşı İhsan'a döndü. "Kumandan, Bekir Yüzbaşı birkaç gün daha istirahat etsin. Tam şifa bulduğunda Şefkat Meleğimiz bizi haberdar eder." Şefkat Meleğinin yüz hatlarında hiçbir hareket yoktu. Ama içinde bir küçük kıpırtı vardı. Belli ki bu kıpırtılar keyfine düşkün bir zaman bekleyişiyle sessiz kalmış ve heyecanlarını saklayan bir sabırla varlığını gizlemişlerdi. Zoe işin farkındaydı. Yüzbaşıyı derinden seyrediyor ve bu sevimli manzarasından hoşlanıyordu. Yüzbaşı bakışlarını Şefkat Meleğinin üzerinde toplamıştı. Teşekkür ederken araya bir de küçük iltifat sığdırmayı ihmal etmedi. "O gün bir küheylan gibiydiniz. Hala o azgın atı nasıl durdurabildiğinizi anlamış değilim." Genç kadın sadece tebessüm etti. Tartılı konuşmaktan hoşlanan bir ağırbaşlılık içindeydi. İltifata fazla itibarı olmadığı izlenimi yaratan ve biraz da yukarıdan bakan bir tavırla Bekir'in arkasına bir yastık yerleştirdi. "Böyle daha rahat edersiniz." Bu telaşlı konuşmalar sırasında Zoe kaybolmuş, sabahın erken saatinde bahçesinden topladığı dut kasesini yanında sabunlu bezle birlikte getirmişti. Tam ikram edeceği sırada Yüzbaşı Bekir'in merakı kendini gösterdi ve Şefkat Meleğine dönüp sordu. "İsminiz?" Genç kadın yerinden kıpırdamıyordu. Bekir'in uzandığı yatağın arkasına geçmiş ama öne çıkmış izlenimi yaratan bir manzara hoşluğu kazanmıştı. "Adım Nesibe Nusret. Edirne şehidi Manastırlı Yüzbaşı Mehmet Nusret'in duluyum." Zoe, Nesibe Nusret'le göz göze geldi. Elindeki dut kasesini Bekir'e sundu. "Kara dut, şefkatin bahsini açar." Ziyaret emeline ulaşmıştı. Yüzbaşı İhsan Bekir'i kucakladı. "Haydi kumandan, emin ellerdesin ama bir an önce şifa bul." Zoe'ye yanaştı. Kara dutlardan bir tutam alıp hepsini ağzına attı. Çiğneme süresince gözlerini kırpmadan Zoe'yi seyretti. Gözler o kadar hızlı konuşuyordu ki ruhlar bakışlarla dile gelmiş gibi coşmuştu. "Ne kadar güzel söylediniz, bir şefkat bahsi açmak." Sabunlu bezle ellerini sildi. Kapıda kendisini yolculamaya gelmiş ev sahibesine döndü. Teşekkürün ruh derinliğine bir iftihar yerleştirdi. "Hanımefendi, yardımlarınıza teşekkür ederim. Manastırlı Mehmet Nusret, Trablusgarp'ta hayatımı kurtarmıştı." Giresun gemisi. Karanlığa geçişin ilk saatlerinde yola çıktılar. Korkunun yarattığı telaş, havanın giderek yoğunlaşan zifiri içinde adeta kaçınılmaz bir felaket kapısı açmış gibi ağır endişeler yaratıyordu. Eleni bir eliyle bavulu taşıyor, öteki eliyle Filipin merdivenleri tırmanmasına yardım ediyordu. Herkes can pazarındaydı. Bir an önce güverteye kapağı atıp kendilerine korunaklı bir yer bulmak telaşı, bütün saygıları, sevgileri kaldırıp bir kenara atmış, herkesin birbirini çiğnediği bir insafsız kavgaya dönüşmüştü. Bir küçük sallantı sonunda halat merdivenin basamakları silkelendi. Eleni Filip'in koluna yapıştı. Gücünü sonuna kadar kullanıyor ama hem bavulunu hem de Filip'i tutmakta zorlanıyordu. Birden hiç fark edilmeyen bir gücün Philip'i elinden çekip aldığını gördü. Onca yılın geçmişinde en tehlikeli korkuları bile cesaretle devirip atmıştı. Hiçbir şeyin yüreğine ürkek bir nefes telaşı yaşatmasına fırsat vermemişti. Philip'in bir ara havada uçar gibi olduğunu gördü. İri bir gövde, sağlam bir kol Philip'i havada yakalamış ve belinden kavrayarak kendisine adeta yapıştırmıştı. Sonra geriye dönüp sert lisanla Eleni'yi ürküttü. "Verin elinizdeki bavulu bana. Öyle şaşkın şaşkın bakmayın." Eleni hakikaten ürktü. Philip'i o dev gibi adamın kollarında görünce rahatladı. İnsan ruhunun bu kadar kısa sürede elemli bir kayıp korkusundan sevinçli bir güven noktasına gelişini şaşkınlıkla yaşamış ve rahatlamıştı. Yıllardır Philip'in bahtiyarlık hissi dediği şey herhalde bu olmalı diye düşündü. Dev gövdeli adama acıdı. Hem Philip'i hem bavulu taşıtmanın insafsızlığından utandı. "Siz lütfen beyefendiye mukayyet olun. Ben bavulu taşıyabilirim." Dev gövdeli adam Philip'i çocuk kucaklar gibi bağrına bastı ve hızlı adımlarla basamakları tırmandı. Eleni temkinli adımlarla merdivenleri çıkıyor, arkadan hızlanmasını isteyenlerin saygısızlığına, hatta küfürlü müdahalelerine rağmen bağırışmalarını aldırmadan ilerliyordu. Güverteye adımı attığında sarsıldı. Karşısında bir insan yığını yükseliyordu. Adım atacak yer yoktu. Telaşa kapıldı. Philip neredeydi? Dev gövdeli adam neredeydi? Güvertede cehennemden boşalışı hissettiren kaybolma korkusu vardı. Sağına soluna bakarken bu endişe, çözümsüz bir korku gayyasına düşmüş gibi Eleni'yi ezmeye başlamıştı. Birden sarsıldı. Ne olduğunun farkına varamayacağı kadar hızlı bir hareketle ayaklarının yerden kesildiğini hissetti. Güçlü iki kol Eleni'yi belinden yakalamış, havaya kaldırmış ve oturanların üzerinde adeta uçurur gibi kaldırıp bir süre havada öylece taşımıştı. Sonra güvertenin kaptan köşküne çıkan merdivenin yanına indirdi. Dev gövdeli adam kendi gocuğunu merdiven altındaki demir duvara dayamış ve Philip'in sırtını kaplayacak şekilde gocuğun önünü iliklemişti. Eleni'nin elindeki bavulu alıp güvenli bir yere koydu. Sonra elinden tutup Philip'in yanındaki boş yere oturttu. "Sakın bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Döndüğünüzde yerinizi bulamazsınız." Ayrım sonu, sayfa 156.